Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur ve ben Elif Çakır. Programımızda yarım saat sonra da CHP milletvekili Erdoğan Toprak bizlerle birlikte olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını, yani adaylık meselesi kapandı mı, bunu konuşacağız. Abdülkadir Selvi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyor, onunla yarışmak istiyor diye yazmış. Bunların tamamını kendisiyle konuşacağız. Sadece kendisini mi bağladı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri? Meral Akşener'i de bağlayan ve Millet İttifakı'ndaki diğer isimleri de bağlayan bir açıklama mı? Bunların tamamını Erdoğan Toprak'la da konuşacağız. Ama bugün çok önemli bir gündem var. Yine neymiş? Resmi gazetede.
Ha, resmi gazete.
Evet, Türkiye'de biliyorsunuz 10 milyon işsiz vardı. 10 milyon işsizden yaklaşık 5-6 kişi azaldı. 9 kişi azaldı.
Onlar
işsiz yani geçinmekte. Şöyle.
İşsiz değil de onlar. Şimdi bayağı bir işi vardı onların.
Şöyle Yıldıray. Şimdi 10 milyon işsiz var, geniş tanımlı, ama yani işin olabilir. Mesela Erdoğan şey demişti ya, hani her yani üniversiteyi bitirince iş bulacaksın diye bir kaidem var. Yani işin olabilir ama yetmediği zaman da işsiz olabilir. Bazı insanlar çok yetenekli olduğu için bir iş onları işli hale getirmez. İş sahibi yani bir tane işi vardır ama yeteneği çok olduğu için başka meziyetleri. Atıyorum yani sen mesela gazetecisin, tamam. Ama sen aynı zamanda üniversitede öğretim görevlisi bir hani şeyinde varsa, mesleğinde varsa ve üniversitede görev yapmıyorsan sen işli sayılmayabilirsin. Yani gazetecilik yapıyorsun, tamam. Yani birisi tamam. Ama 2-3 tane daha mesleğin varsa ve bunları yapmıyorsan bu senin iş sahibi olduğunu göstermez. Aynı zamanda yoksul, yani çalışıyorsundur ama yoksulsundur. Yani geçinmekte zorluk çekiyorsundur. Aldığın bir maaş yetmiyordur. Dolayısıyla ülkemizdeki 10 milyon işsiz ve 22 milyon yoksulluktan bir şey daha azaldı. TÜİK ne demişti? Mayıs ayında 216 bin işsiz kaldı ama işsizlikte aşağı düşmeye devam ediyor demişti. Yani TÜİK'in verileriyle biraz Devlet Bahçeli gibi mi konuştum? Anlatamadım herhalde ya.
Evet, biraz öyle oldu. Değil mi? Yani... Kaybettim ben seni bir noktadan sonra. Konuya ne zaman geleceksin onu bekliyorum.
Ya konuya geldim de yani konunun tekrar içerisinden çıkmaya ama. Çalışıyorum.
Konuya
ama
direkt
şey yapamıyorum yani.
Konulara.
Ha, evet.
Analizi boş ver.
Analiz etmiyorum. Matematiksel hesap yapıyorum. Yani bir şeyi o denklemi ama ya beceremedim galiba. Belki sen
şey TRT'nin yaparsın. Yönetim kuruluna yeni üyeler atandı. Bunu demeye çalışıyorsun değil mi?
Evet. Hilal Kaplan var.
Evet, şimdi TRT Yönetim Kurulu'nun...
Liste var mı sende?
Var.
Tamam, sen sayar mısın? Bende liste yok
şimdi
çünkü.
Şimdi bu ilginç bir şey, atama. Bir defa şu anda görev süresi uzatılmayan, yani görev süresi dolmuştu. Temmuz'un 7'sinde mi 8'inde mi ne görev süresi dolmuştu. Uzatılması gündemdeydi ama İbrahim Eren, TRT Genel Müdürü.
İbrahim Eren... Bilal
evet, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden.
Bilal Erdoğan'ın yakın arkadaşı, onun ekibiydi çünkü.
Evet, ona yakın biri.
Evet, herkes aile içerisinde biliyor. De
zaten
bir bölüm
şey,
yetkili yani herkes bir yere bir
2013'te evet. Oranın genel müdür yardımcısı olmuştu. 2017'de de genel müdür olmuştu. Genç, yani 40'lı yaşlarında galiba o da. Onun görev süresi uzatılmadı. Şimdi onun yerine TRT Genel Müdürlüğü'ne Zahit Sobacı atandı. Zahit Sobacı.
Kim bu Zahit Sobacı?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı ve Basın İlan Kurum Başkanı idi.
Şu anda aynı görevleri devam edecektir ama herhalde.
Yok herhalde. TRT Genel Müdürlüğü ağır bir iş herhalde. O Basın Yeni İlan Kurumu TRT Genel
ama
Müdürlüğü
yönetim...
olmaz herhalde. Bu Yönetim Kurulu Başkanı değil. Bu TRT Genel Müdürü oldu.
Tamam.
Yani İbrahim Eren'in yerine geçti. Bir de Yönetim Kurulu Başkanı var. O da bir güzel sanatlar ressamlık yapan Erciyes Üniversitesi'nde bir öğretim üyesi Ahmet Albayrak. Onun o da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan. O da oranın danışmanlık yapıyormuş orada. İki yönetim kurulu üyesi, TRT yönetim kurulu üyesi. Onlar da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yine. Birisi bir medya direktörü gibi bir şey, birisi yine orada bir şey. Yani dört isim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan. Yani Fahrettin Altun'un başkanlığını yaptı. İki isim SETA'dan. Fahrettin Altun'a yakın isimler. Yani SETA'da da geçen haftalarda bir şey oldu böyle. Bir grup tasfiye edildi.
Evet.
Onlar da daha çok Fahrettin Altun'a yakın isimlerdi.
20 kişi tasfiye edilmişti. 20 kişiden 2 kişi azalmış oldu. Dolayısıyla hani
onların 18... ikisi iş buldu. Merak etme. Bunlardan biri aynı zamanda şu anki Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in oğlu. O da bir doçent. O da SETA'dan. O da TRT Yönetim Kurulu'na geldi.
Mehdi Eker'in oğlu var.
O yönetim kurulu.
Mücahit Eker.
O Mehdi Eker'in oğlu mu?
Tabii ki.
Öyle mi? Evet. Aa, bilmiyordum.
Tabii. Mücahit Eker, Mehdi Eker'in oğlu.
O da eski şeyden ta Anlayış Dergisi'nden falan o şeyden. O da Fahrettin'e yakın. Yani Fahrettin Altun'a yakın 6 isim yönetim kurulunda. Biri yönetim kurulu başkanı, biri genel müdür oldu. Bir de ayrıca senin söylediğin gibi Sabah gazetesi yazarı Selahattin Kaplan. İşte Sabah, Deli Sabah galiba hala orada yazıyor. Meryem İlayda Atlas ve bir de AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halkla İlişkiler Müdürü olan bir isim. Sonra da AK Parti'ye geçmiş belediyeyi kaybedilince. O da TRT yönetimine girdi. Böylece TRT tam bağımsız bir kamu yayıncılığı kurumu oldu. Şimdi bir sabah gördüm. TRT kanununun madde 5 şöyleymiş. Bak bilmiyordum ben bunu. Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için yeterli yayın yapmak, tek yönlü taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin inanç ve düşüncenin menfaatlerine alet olmamakmış TRT'nin 5. maddesi. Duydun mu maddeleri?
Evet.
Duymadın bence. Çünkü önüne şeye bakıyordun.
Neye bakıyordum? Bir yanlışlık yapmayalım, kimsenin hakkına girmeyelim diye. Mücahit Eker, Mehdi Eker'in oğlu muydu? Ona tekrar bakıyordum. Neyse.
Ben bilmiyorum öyle olduğunu. Yani eskiden Anadolu Ajansı'nda çalışıyordu. Bir ara Anlayış Dergisi çalışıyordu. O da Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'ndan orada.
Evet.
Bunu tekrar okuyayım sen istersen. Bak, TRT kanunu madde 5. Bu şeylerle beraber düşünelim. Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için yeterli yayın yapmak, tek yönlü taraf tutan yayınlar yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin inanç ve düşüncesinin menfaatlerine alet olmamak TRT kanununda, TRT yayınlarında öngörülmüş ilkelerdenmiş.
Şimdi bu yeni değil ama değil mi? Eski.
Yok tabii, TRT kanunu bu.
TRT kanunu da şimdi değişebilir o.
Ne konulacak buna? Hani bu da çok artık komik oldu falan diye bunları kaldırabilirler tabii.
Onu uygun hale getirebilir. Çünkü kanunlar kişilere göre...
Valla ben artık bunları şey yapmıyorum yani. Burada yani Fahrettin Altun'un etrafındaki insanlar TRT'de ağırlık kazandı. Esas olarak öyle yani. Hani şey dışında, Sabah gazetesindeki yazarlar dışında. Bu artık böyle bir kadro var yani. Dar bir kadro var. Bunlar her yere aynı isimler geliyor. Yani oraya da bunlar getir, RTÜ'ye bunları getir, basın ilan kurumuna bunları getir, şuraya bunları getir. Her yere aynı kadrolar. Anadolu Ajansı'nda da benzer şeyler oldu.
Şimdi
burada bir de bazı
ya.
İnsanlar da mesela bu eski ayrılan TRT'de 2013'ten beri görev yapan işte İbrahim Eren falan onun ekibi de muhtemelen olmayacak herhalde bu yeni dönemde. Onun şeyleri de. Ben burada sadece şey bir insan kesimi var. Yani olan her şeyi bir şekilde meşrulaştıran ama hala işte bir takım İslami kavramlarla, dava gibi kavramlarla olan biteni açıklamaya çalışan bir insan kitlesi var hala.
Evet.
Ben sadece onlarla ilgili bir de böyle daha yani bunlar tabii eğitimli insanlar işte hepsi işte doçent. Bir de çok genç bir kadro yani. Çoğu 80 doğumlu TRT Yönetim Kurulu. Olsun, o da iyi bir şey, fena değil. O insanların ben artık bütün bunları nasıl açıklayabildiğini anlamıyorum. Yoksa yani bir çıkar çevresi var, bir çevre var. Yani onlar iktidarın etrafında böyle bir sınıf artık onlar. Onlar çeşitli kadroları alıyorlar. İşte kendilerine yakın insanları koyuyorlar. Artık hani bunda hani sen diyorsun ya şaşılacak bir şey yok. Evet, bunda şaşılacak bir şey yok. Yani bu isimlerin gelmesinde. Yine de insan şuna tepki gösteriyor. Yani bu kadar partizanlık yapan insanların yani bu kadar aleni partizanlık yapan insanların bizim... Biliyorsun her yıl hepimiz 150 lira yakın vergi veriyoruz TRT'ye, her vatandaş. Bizim verdiğimiz vergilerle böyle bir kurumda yönetici olmaları tabii ki insanı üzüyor. İnsan tarz tepki gösteriyor. O yüzden şu an Twitter'da, sosyal medyanın şeyinde TT olmuş durumda. Fakat hani...
Değişmiyor bir şey. Neden?
İşte bu insanlar...
Bunu senin söylediğin...
Bu insan kitlesi neden buna uyanmıyor artık? Yani bundan bunu da mesela meşrulaştırabilirler. Bir noktada mesela ne bileyim birileri der ki işte... Hani bizim adamlarımız olmasın mı? Hani bu işte
başörtülü kardeşimiz TRT'nin yönetiminde.
O yüzden mi tepki gösteriyorsunuz?
Gösteriyorsunuz.
Dedikleri anda tekrar o kodlarına dönüyorlar.
O şöyle.
Hiçbir şekilde bir şey vesilesi olmuyor onlarda. Yani hani yanlış oluyor bazı şeyler. Evet. Bu kadar da olmaz. Duvar. Hissi bunlarda oluşmuyor. Ben en çok o kesime kızıyorum.
Zaten.
Diğer kesimden zaten ümidim yok yani. Evet. Onlar zaten gitmiş.
Yıldıray, zaten şöyle bir şey var. Yani bu savunma biçimine girildiği zaman bir de mesela hani bunun şey versiyonu da var yani çeşitli. Bütün ülkedeki sorunlarla alakalı. Diyorsun ki bak hukuksuzluk var.
Bu eskiden de vardı diyor.
Diyor ki eskiden de onlar bize yaptı. Sen şimdi bu kafaya ne anlatabilirsin?
Hiçbir şey anlatamazsın.
Evet. Hiçbir şey anlatamazsın. Çok acayip bir şey. Çok acayip bir şey. Şimdi mesela desen diyor ki sen diyor başörtülü bir işte şeyin TRT yönetiminde olmasın mı? Ya mesele bu değil, kendini yırtıyorsun. Bu değil mesele. Ama anlamıyor. Oradan bakıyor. Oraya kilitlenmiş. Ya da şey olarak bakıyor. Ne olacak diyor ya. Yani Müslüman bir kardeşimiz orada. Yani geçenlerde mesela şöyle bir şey. Twitter'dan bana birisi bu işte 3 maaş alan, 5 maaş alan filan 640 milyon yazlık saray yapılmış. Buna karşı o yazıma bir tane bir baktım. Böyle profil fotoğrafına da baktım. Bayağı böyle hani işte ilahiyat mezunu şeyinde yazıyor. İlahiyat mezunu hani kafası da bayağı böyle işte milli görüşçü. Oradan işte belli ki Numan Kurtulmuş ekibinden yani Twitter şeyinde yazıyor. Diyor ki sizin diyor filanca bahsettiğiniz kişi diyor 7 maaş almıyor. Lütfen diyor bu tür diyor işte yalan haberlere itimat etmeyelim diyor. Bunlar diyor algı oluşturmaya. Ben de şey yazdım. Normalde Twitter'da çok cevap yazmam. Dedim ki mesela hakkı olmayan 2 maaş daha aldığı zaman bu dedim caiz midir hocam dedim. Yani 7 maaş değil 2 maaş. Ya yani meseleyi konuşalım. Asıl mesele ne bunu konuşalım. Bir ülkeye ihanet eden bu tayfa değil. Yani her iktidarın çevresinde bu tür dal kabuklar, yalakalar, yandaşlar, partizanlar bunların hepsi olur. Biz meseleyi şeyden çıkartmamız lazım. Erdoğan veriyor. Tamam, veren veriyor. Alan da bunu alıyor. Bunlarda bir utanma ya da hak hukuk meselesi de yok. Bunlar da kabul ediyor. Tamam. Belli ki böyle de devam edecek. Ama hani senin söylediğin asıl tartışmamız gereken bu camianın içerisindeki adalet diyen, hukuk diyen konuştuğu zaman hiç kimselere fırsatı bırakmayan bu ülkenin aydınları, entelektüel
her şeyi meşrulaştırıyorlar.
Meşrulaştıran o %10'luk kesim var ya.
Bir şey okuyayım.
Onlar ihanet ediyor bu ülkeye.
TRT'nin yönetim kurulu başkanlığına getirilen kişi. Yani çok aslında yönetim kurulu çok kritik bir görev değil. Yani esas genel müdür orada. Ama sonuçta TRT, koskoca TRT'nin yönetim kurulu başkanlığına. 1982 doğumlu, tamam arada takılmayalım. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyesi. Resim çalışmaları yapmış. Evet yani böyle sergiler açmış. Güzel. Tamam. Yurt dışında da sergiler
TRT'nin,
açmış.
Tamam, TRT'nin görsel şeylerine bak.
Yani tek özelliği yani bu göreve gelmesinin sebebi 2018-2019 yıllarında Cumhurbaşkanlığı çalışması ve şimdi de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çalışması. Başka TRT ile ilgili bir çalışması yok. Yani iletişimle ilgili bir çalışması yok. Medya ile ilgili. Hani diğerleri bile gazeteci kökenli olanlar bile daha ilgili kalıyor tabii. Hani onların da gazeteciliği tartışmalı da.
Evet.
Yani bu insanların yani...
Geliyor. Bunlara itiraz edilmiyor. İşte bir toplum böyle çöküyor. TRT'ye daha biz 7-8 ay önce şeyi konuştuk. Ya 3000 küsür kişi sınavsız bir şekilde, sınavsız, mülakatsız bir şekilde TRT'nin ön kapısından tıkır tıkır içeriye geçti. Ondan sonra...
O zaman sen yazdın diye tepki göstermişlerdi o
TRT'den, şeyler. TRT İnsan Kaynakları hayır dedi öyle değil. Hatta şöyle bir savunma yapmıştı TRT İnsan Kaynakları Başkanı. Ben bunu da yazdım. Ya sizin dedi tanıdığınız çok iyi insanlar da var. Kim dedim benim tanıdığım insan? Birisinin ismini. Dedim ki yani tanıyorum ama liyakatsız. Ben evime onu hani...
Şimdi onlar da tasfiye edildi ama. Sana itiraz edenler de tasfiye edilmiş oldu.
Tabii ki birazcık onlar yediler. Şimdi bir başkaları memnun olacaklar. Mesele bu değil. Mesele bu devlet kurumlarına bir taraftan Hazreti Ömer arayışında olacaksın. Bir taraftan adalet diyeceksin. Bir taraftan iman, hak, hukuk diyeceksin. Ondan sonra ortaya çizdiğin ya dine zarar veriyorsunuz. İşte asıl dine zarar verilmesi böyle bir şey. Dinden bir insanlara bir taraftan dindarlık, ahlak, Kur'an, İslam bunları söyleyip ondan sonra da devletin hani tüy bitmemiş yetim hakkı var ya işte tüy bitmemiş yetimin hakkının olduğu yerleri de bu şekilde ülkede 10 milyon işsiz, 22 milyon yoksul varken bunlara böyle kafaya çakmak lazım. Ondan sonra getirip yandaşlarına. Bir bakalım mı?
Mehdi Eker'in oğlu değilmiş.
Değilmiş, tamam, özür diliyoruz. Bir videomuz var Kerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın kamu mallarıyla alakalı. Bu değil. Bir video. Evet. Sesini açabilir miyiz?
Mantık hep şudur.
Biz de duyalım sesini. Bir sıkıntı var. Tamam, o hemen çözüldü. Şurada
nerede konuşuyordu?
Baştan alabilir miyiz? Baştan alalım.
Senin sesin de yankılandı.
Seninki de yankılandı. Sol.
Neyse, başka konuya geçelim.
Bari. Yok yok, hayır. Ne oluyor içeride?
Çünkü devletin malını kimse aynı hassasiyet içerisinde ele almıyor. Ama özel sektör öyle değil.
Bu sonu baştan alalım. Gelin.
Tamam, onu ayarlasın da.
Ayarlayın, sonra. Ondan sonra girelim. Şimdi burada bir izleyicimiz demiş ki, Yıldıray Bey yanlış düşünüyorsunuz, torpil yok. Arkadaşların çevreleri geniş demiş. Doğru, herkesin çevresi çok geniş. Ayarlan, tamam mı Alaaddin Bey? Videomuz. Ona bir bakmamız lazım çünkü önemli. Bu arada bir...
Ya bir de şunu anlayan insan olamıyor. Yani bazı insanlar bir tecrübe kazanıyorlar. Değil mi? Yani mesela Şimdi İbrahim Eren kaç yıldır orada görev yapıyor.
Evet.
Sektörden de geliyor. Televizyonculuktan da geliyor. TRT'de...
Bakıyoruz, evet. Yıldıray,
yani yayın,
çok özür.
Siyasi çizgisi... Pardon.
Evet. Bakalım.
Kamu kurumlarında... Devletin malı deniz, bunu açık söylemem lazım. Çünkü devletin malını kimse aynı hassasiyet içerisinde ele almıyor. Ama özel sektör öyle değil. Çünkü özel sektörde adam orada acaba ben ne kadar kaybediyorum diye buna dikkat ediyor.
Bu videolarda biraz böyle dikkat şey yapalım. Yıldıray herhalde anladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015'te diyor ki kamu mallarıyla alakalı maalesef diyor bizde yanlış bir şey var. Hassasiyet gösterilmiyor. Maalesef devletin malı deniz gözüyle, devamını da söylüyor ama biz almadık. Gözüyle bakılıyor. Özel sektörde böyle bakılmıyor. Çünkü diyor özel sektör olduğu zaman, yani birisini alacağın zaman oraya atama, birisini alacağın zaman bu alacağım kişi zarar mı ettirir? Şirketime ne yapar? Gözüyle bakıyor. İşte mantık bu. Yani bu devleti yönetenler kendi şirketlerine yönetici olarak, çalışan olarak alma konusunda 10 kere düşünür ama söz konusu işte devlet kamu kurumu olduğu zaman arpalık olarak yıllardır kullanılmasının ve her siyasi iktidar döneminde de bunun değişmemesinin, bu sorunun bir türlü ülkemize değişmemesinin temel şeyi bu. Yoksa işte bir sürü denetim kurulu var, bir sürü kanunumuz var, bir sürü yasalarımız var ama...
Ya buradaki temel mantık belli kurumlar iyi olsun, daha büyüsün, iyi insanlar yönetsin, bilen insanlar yönetsin. Bunlar bizim ülkemizin kurumları, devletin kurumları, işte böyle bir mantık yok.
Evet.
Burada ben güçlü olayım.
Evet.
Burada benim adamlarım olsun.
Evet.
Şunları da buraya koyalım ki onlar da mutlu olsunlar. Daha fazla beni desteklesinler. Ya da bana bağlansınlar. Böyle bir mantıkla hareket ediliyor. Evet. Yani kadrolaşmanın mantığı böyle.
Evet.
O zaman da iyi bir sonuç çıkmıyor ortaya. Yani onu biraz önce söylemeye çalıştığım da oydu. Yani İbrahim Eren 2013'ten beri orada görev yapıyor.
Evet.
Televizyonculuktan geliyordu. Tamam, yani evet, ilk atanmasında şey olabilir, tanıdık ataması o da. Ama sonuçta bu sektörü, ama benim anlattıklarım senin ilgini çekmiyor herhalde.
Gazetelerde. Yok yok, dinliyorum.
Bu sektörü biliyor. Yani öğrendi daha doğrusu orada. Evet. İşte bir sürü de TRT'de de bir sürü dizilerimizler izlenen bir yerine geldi. Yani TRT'yi beğenmiyorum ben de. Çok kötü bir yayıncılık yapıyor yani. Taraflı bir yayıncılık yapıyor. Muhalefete sıfır ses veriyor. Ama sonuçta o kendi yetiştirdikleri bir kadro. Yani o AK Parti açısından düşünüyorum yani. AK Parti
evet,
açısından
devamlık açısından.
Kendisi birilerini almış, TRT'de yetiştirmiş, getirmiş bir yerlere. Onları anlamadığınız bir nedenle onlar budanıyor bunun yerine. Tam olarak televizyonculuktan ne anladıklarını anlamadığımız İşte Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığından, SETA'dan, işte Sabah Gazetesi'nden insanlar toplanıyor. TRT'ye yönetici yapılıyor. Yönetim... İşte bu işte buradaki mantıkta TRT iyi bir kurum olsun mantığı yok. Yani daha fazla bağlı olsun, daha fazla bize ait olsun. Daha ne yapabilirler onu da hani bu bile yetmiyor yani. Onları kesmiyor yani bu.
Sakınca yapma. TRT. Hani son nokta demeyelim. Çünkü her son nokta dediğimizde bu başka kesmeyebilir. Bir şey kesmeyebilir. İşte iktidarın şahsileşmesinin yani şahsi iktidar olduğunda bir ülkede bu oluyor. İşte bütün böyle hani güçler böyle hani ele geçtiğinde bunu çünkü parlamenter sistemde böyle bir şey yapılamıyordu maalesef. Yıldıray şimdi Ekrem İmamoğlu şeyi söylemiş. 300 bin eve İstanbul'da hiç et girmiyor demiş. İstanbul metropol bir şehir. Bunu Türkiye'ye...
Dün konuşmuştuk İbrahim.
Evet, evet. Evet. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir açıklaması var. Deniz Baykal Sözcü Gazetesi'ne bugün röportaj vermiş.
Hem Sözcü hem Cumhuriyet'e. İki evet. Röportaj. İki çok ilginç o.
Bak. Evet.
Ben böyle hiç röportaj uluslararası görmedim.
Birisini o
sanki
zaman
sanki ikisi özel röportajmış. Sözcü için doktor diyor. O da Cumhuriyet için doktor diyor ama aynı fotoğraf.
Aynı fotoğraf.
Bir de bak ilginç bir şey var burada. Baykal'ın tişörtüne bak. Kamera çekiyor mu şeyi?
Evet.
Bak o ne yazıyor orada?
Benim gözlüğümü bir takabilir miyim bir dakika?
Çok ilginç bir tişört.
Aa.
Baykal Gölü yazıyor. Oo. Yani Rusça Rusça tişört. Baykal Gölü var ya Rus şeyinde. Evet. O gölün şeyini tişörtünü giymiş. İlginç.
Çok enteresan.
Ot şeyle çıkmış. İlginç bir röportaj bu. Yani
aslında söylediği şeyler haklı.
Evet.
Yani keşke Türkiye'de bu bakış açısı işte hani hakim olsaydı. Bugün Türkiye demokraside
keşke Baykal'ın siyasi kariyeri hep öyle devam etseydi.
Devam etseydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'de siyaseten önünü açmasıyla alakalı eleştiriliyordu. Bu eleştirilere cevap verdi. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk, Cumhuriyet Gazetesi'nden kime vermiş röportajı? Oradan.
Cumhuriyet'te kim? Sertaç Eş diye daha önce adını duymadığım biri. Evet. Saygı Öztürk. Sözcü'nün Saygı Öztürk.
Şey söylüyor. Diyor ki yani bir çıkarcı siyaset anlayışı içerisinde olunmamalıydı. Türkiye'de yapılması kapkaç siyaseti değil. Milletvekilleri var. Almış hani oy almış bir partinin genel başkanı. Bunun diyor önünün siyaseten kesilmesi doğru değildi. Biz bunu yaptık. Bu da doğru. Evet doğru olan bu. Keşke bugün de mesela Selahattin Demirtaş içeride siyasi partilere yapılan muameleler ortada. Medyanın, bütün kamu kaynaklarının, devletin bütün gücünün kullanılarak ülkede hani böyle bir kimseyi konuşulmayacak hale getirildiği evet. Bir fotoğraf var.
Şunu bunu bak Baykal'ın söylediği röportajında ilginç bir cümle var. Diyor ki dönemin aydınları anlamakta bunu zorlanmıştır diyor. Bunun temelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha doğrusu Sosyal Demokrat Hareketi'nin kendi başına iktidar olamayacağı ve mutlaka ordu artı CHP işbirliğiyle Türkiye'de ilerleme sağlanacağı anlayışı yatar diyor.
Evet.
Buna karşı ben büyük mücadele verdim. 12 Mart sonrasında başladı bu işler. Biz bunu reddettik Sayın Ecevit'le birlikte. Biz buna karşı bize karşı diyorlardı ki işte iktidar silahın namlusunda çıkar. Askerle devrimci güçlerle işbirliği yapacaksın. Biz hayır iktidar devrimci hareketler sandıktan çıkar dedik ve bu doğrultuda ben çalıştım diyor. Bu çok ilginç bir öz eleştiri evet. Aslında. Fakat bu çok değerli. Yani hani ordu artı CHP formülü diye. Hani 12 Mart 9 Mart cuntası falan var ya onun gibi. Ona karşı mücadele ettik diyor bu şeye. Bu çok Erdoğan'a evet. Siyasi yasağını kaldırmasını da böyle açıklıyor. Fakat 2007'de E-Muhtıra'da ve ondan sonra 2008'de kapatma davasında Baykal böyle bir kötü performans gösterdi. Orada evet. Orduyla beraber hareket etti. Orada da eğer 28 Şubat'ta da öyle. 28 Şubat'ta evet. Da Baykal'ın böyle çok 28 Şubat'la ilgili kafamızda Baykal'ın herhangi bir şekilde buna karşı çıktığı ile ilgili bir şey kalmadı. Evet. İz yok yani. Ama 27 Nisan ve kapatma davası doğrudan ordunun yaptığı evet. Şeylerdi bunlar. Onlar da
iyi bir sınav vermedi.
Vermedi. Evet. Verseydi bu çizgi devam etseydi bu çok kıymetli bir çizgi olur. Belki çok Kılıçdaroğlu'ndan önce bu çizgiye CHP gelirdi. Ama
Türkiye için
olmadı.
De iyi olurdu. Gerçek evet. Vatanseverlik, gerçek ülkeseverlik, milletseverlik işte bu bence.
Ama bugün, bu röportajlarda bir evet. Eksik de var. Sorgulanma yok. Yani daha doğrusu Baykal'ın açıklamaları şeklinde sorular bir şey. Mesela sorular şöyle. Açıklık getirebilir misiniz? Ne dersiniz? Bu kadar. Soru evet. Bu. Soru yok yani.
Şimdi hızlıca şu gündemleri konuğumuzu alacağız birazdan. Hızlıca geçelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde şey var. Bu çiftçilerle alakalı bir şiddet kullanılmış ve çiftçileri tutuklama hani şeyi var.
Tütün şeyi var.
Tütün evet. Protesto yapan tütüncüler ve gözaltı ve polis şiddeti var. Yani bu
tütün acayip... şey biliyorsun hani bu şey kaçak evet. Tütün satılıyor ya insanlar kullanıyorlar. Evet. O tütünü üreten yani bu sistem içine sokulmayan tütünle ilgili bir şey yapılıyor. Halbuki bu da insanların geçim kaynaklarından biri ve bunu çok kullanan insan var Türkiye'de. Evet. Şimdi bunun önünü bir şekilde bunu şeyin içine sokmaya çalışıyorlar. Sistem içine sokmaya çalışıyorlar. Ama buna büyük bir tepki var.
Şu gazetelerden birisinin haberiydi. Sözcü ya da Cumhuriyet bir manşetine bakabilir miyiz?
Sözcü'de şey vardı.
Demirel'in Demirel, ha tamam. Şuraya bakalım bir. Şöyle gösteriyorum ben Cihan. Şurada Demirel ve Özal'ın yaptığı köprülerden geçmek bedava, Erdoğan'ın yaptığı köprü ve yollardan geçmek parayla. Evet. Bu da eski Türkiye ve yeni Türkiye. Eski Türkiye'de köprüler, hani böyle şey yaptığımız, eleştirdiğimiz yeni şeylerde. Bu da önemli haberlerden birisi. İmtiyaz, AK Parti'de imtiyazlarda bugün, bir ona da bakalım.
Evet.
Sivas'ta, evet, günün kazananları, şanslıları. Evet, bu da AK Parti Sivas Belediye Meclisi üyesi Ahmet Kuzu'nun eşi, Tokat Valilik Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanmış. Açıklamaları da şöyle, her şey hukuka uygundu demişler. Yani... Bunların da çevresi geniş. Yani torpil yok, yanlış anlaşılmasın. Torpil yok, herhangi bir böyle şey yok. Arkadaşlarımız bu beyefendi ve hanımefendi de çevresinde çok sevilen ve geniş bir çevreye sahip isimlermiş. Ve hukuka uygun herhangi böyle bir şeysizlik burada da yok. Bu kayıp Sedat Peker'in iddialarından birisi kayıp silahlarla alakalı Süleyman Soylu'yu biliyorsun şey göstermişti. AK Parti eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci kayıp silahlara ilişkin o mevzu Süleyman Soylu'yu aşar diyerek Berat Albayrak'a işaret etmiş. Önemli bir iddia bu da. Bunu da söyleyelim. Bir de Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var Yıldıray. Hı hı. Şimdi Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Hı hı. Bunu birazdan Erdoğan Toprak'la konuşacağız. Devlet Bahçeli demiş ki gidin Biden'a ya da Balton'a sorsunlar. Millet İttifakı kimi aday göstermek istediklerini. Ya
çok enteresan. Devlet Bahçeli dün Amerika'da kurulan bu demokrasi bir şey kuruldu ya böyle evet. Balton'un falan evet. içinde oldu. Demokrasi geçiyor başında. Şimdi adını unuttum. Türkiye demokrasi şeyi mi? Think Tank bir şey. Onunla Türkiye'deki bir demokrasi konferansı diye bir şey var. Böyle içinde pek çok Türkiye'de ünlü tanınan işte sol aydının olduğu. Her şeyi birleştirmiş. Hepsine demokrasi geçiyor. Demek ki bunlar hepsi aynı şey diye. Yani evet. içinde demokrasi geçen her şey bir oyunun bir parçası haline gelmiş.
Şimdi son hemen bir şeye göz atalım. Dünyanın geleceğini şekillendiren 50 akademisyen, 50 bilim adamı seçildi. Bu listeye İngiltere'nin saygın aylık haber yorum dergilerinden Prospects dünyanın yeniden inşası için en önemli 50 düşünür listesini yayınladı. Bu listeye 3 Türk girdi, 3 Türk yer aldı. Türkiye'yi gururlandıran 3 isim. Özlem Türeci ve Uğur Şahin var. Bunu BioNTech aşılarından biliyoruz. Bir de bizden bir isim var.
Mustafa Akyol.
Mustafa Akyol var. Duayen isim Taha Akyol'un oğlu. Buradan hem Taha Akyol'u hem de Mustafa'yı.
Artık Mustafa Akyol, Taha Akyol'un oğlu olarak yok, anons hayır. etmemek gerekir.
Yok yok hayır ama bilmek kendi... lazım. Bir evet. baba için de, bir, evet, tabii, bir baba için de. Evet. evet bir baba için bundan daha büyük gurur olamaz herhalde. Bir evlat içinde babaya verebileceği çünkü yani Taha Bey de yani ben Taha Bey mesela bu dönemin Ali Fuat Başkili olarak değerlendiriyorum. Yani benim için böyle bir değer de. Dolayısıyla
Mustafa Akyol da Tülin Hanım ve Tülin İslam, Akyol liberalizm evet. üzerine yazdığı kitaplarla
evet.
Avrupa'da, Amerika'da çok prestijli bir entelektüel şu anda.
Evet.
Yani Türkiye'de çok tabii o kitaplar galiba çevrilmedi Türkiye'ye, evet. Türkçe'ye. Türkiye'de o kadar kıymetleri bilinmiyor ama Amerika'da evet. ve Avrupa'da çok prestijli bir entelektüel şu anda Mustafa Akkal.
Evet, evet. Şimdi şey var, listede kim var? Navalny var.
Alexei Navalny.
Evet, Alexei Navalny.
Muhalif.
Ondan sonra evet, Elon Musk var. Yani çok önemli isimler var. Buradan tekrar böyle Tülin Hanım ve Taha Bey'i tebrik edelim. Mustafa'yı da en kısa zamanda burada ağırlayalım. Konuğumuzu alalım mı Yıldıray?
Tamam.
Ne dersin? Hadi bakalım konuğumuzu alalım. Bugün Gözler Merkez Bankası'nda olacak. Gözler Merkez Bankası'nda bakalım yani Merkez Bankası'nın mevcut şu andaki başkanı faiz enflasyon konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la aynı tezleri paylaşan bir isim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tezini biliyorsunuz. Enflasyon faiz düşerse enflasyon da düşer diye bir tezi var. İktisatçı olduğunu da söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir iktisatçı olarak böyle bir tez ortaya attı. Ama 4 başkan değişti 20 ay içerisinde fakat bir türlü faizler düşmüyor. Biri Merkez Bankası söz dinlememeye başkanları söz dinlemiyor ve faiz artırılıyor. Ve Türkiye OECD raporlarında dünyada faiz liginde şampiyon. Yani dünyada en yüksek faize sahip 5. ülke.
Biliyorsun Cumhurbaşkanı Temmuz ve Ağustos'ta düşürebiliriz demişti. Cumhurbaşkanı evet. bunu televizyonda açıklayınca dolar fırlamıştı. Şimdi Temmuz ve Ağustos'tayız.
Evet.
Faiz düşecek mi düşmeyecek mi? Bu
Erdoğan Bey'e soralım. Evet. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hoş geldiniz.
O çok ciddi böyle hazırlıklar.
Yok, bu notlarım sürekli tutuyor. Size de sormuştum zaten. Hiç gerek yok dost sohbet olacak diye.
Evet.
Öyle de olsa bir notlarım.
Siz defter evet. kullanıyorsunuz hala
ben defter kullanıyorum. Yani çünkü söz uçup yazı kalıyor ya onun için. Dünyada herhalde en geri ülkelerin faiz borçlanmasından çok daha kötü borçlanan bir Türkiye var. Dünyada 183 ülke arasında ilk 7'deydik bundan 2 ay önce. Daha da herhalde ilk 5'lere geldik.
Evet. evet.
Enflasyonda da.
Enflasyonda da yani 14 ülke. En yüksek 14
evet. ülke. Enflasyon aslında uzun süredir dünyada çözülmüş bir mesele aslında. Türkiye şimdi tekrar bu pandemiden sonra tekrar enflasyon oranları yükselmeye başladı dünyada ama Türkiye hani burada enflasyonu tekrar eski rakamlarda böyle 20'ye geliyor. 20'ye yaklaşmaya başladı tabii bu şeyde. Burada da aslında çok kötü bir performans var.
Ya Yıldıray Bey aslında hemen konuya girdik. Ben pandemiyle Türkiye ekonomisinin bağlantısının çok ilintili olmadığını düşünüyorum. Evet. Çünkü Türkiye pandemiye gelmeden önce servetini tüketmişti. Yani Türkiye'nin Merkez Bankası pandemiden önce boşaltılmıştı. Yani 128 milyarı biz sorarken, Sayın Kılıçdaroğlu sorarken bunun altının dolu olduğunu ve ne olduğunu da biliyoruz aslında. Siz pandemiden önce bütçe açığınız 220 milyar TL'ye gelmiş. 2019'daki kapandığında ve o zaman 137 milyar TL borçlanmışsınız. Artı işte imar barışından biraz gelmiş. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine 37 milyarı aktarmışsınız önceden. O da yetmemiş. Bedelli askerlik de gelmiş. 220 milyar TL'yi düşünün 2019 bütçesi iflastaymış. Yani evet. Türkiye pandemiye gelmeden önce iflas etmiş. Pandemide iflas ettiği için aşıya evet. para bulamadığı için Türkiye aşıya ulaşamadı. Aşı olayı da şuydu. Türkiye hem Biontech'e hem Çinlilere Türkiye'deki belli fazların yapılması için Türk vatandaşlarını kobay olarak kullandırıldı.
Evet.
Kullandırıldı. Buradaki amaç neydi? Kardeşim bu aşı tutarsa sen ilk öncelik bana vereceksin de böyle de bir anlaşma yapıldı. Evet. Tamam dediler. Dediler ki yani parayı verin. Aşıyı verelim. Para verildi mi? Verilmedi. Çinlerle farklı bir anlaşma yaptılar. Bir şeylerle çok kısa bir şey geldi ama Biontech vermedi. Çünkü Sayın Şahin aslında tek değil. Onun başka ortağı da var.
Pfizer.
Evet yani Pfizer sahibi yani kardeşim veya halka açık şirket. Yani parayı vermezseniz ben nasıl göndereyim dedi. ve Türkiye'nin kasasında para olmadığı için Türkiye aşıya ulaşamadı ve bizim hizmet sektöründe çok büyük zorluklar yaşadık. Yani %55 benim ülkemde çalışan herkes %55'i hizmet sektöründe çalışıyor, evet. Ve büyük çöküntüler oldu. Yani garsonumda sorun yaşadım, bakkalımda sorun yaşadım, turizmimde sorun yaşadım. En sonunda baktılar olacak gibi değil. İşte Fransızların almadığı aşı işte Türkiye'de pahalı borçlanarak oraya parayı ödedi. Aşı yeni yeni gelmeye başladı. Yani eğer Türkiye'nin kasasında 128 milyar dolar kaynağı yerel seçimlerde sırf piyasaları manipüle edip Merkez Bankası'ndan hazineye aktarılıp belli kesimlere verilmeseydi Türkiye bu aşı işini çok çabuk çözerdi ve Türk turizmindeki o 35-40 milyar dolar gibi turizm gelirimizi kaybetmezdik.
Peki Erdoğan Bey, evet. Ve o turizm rezervasyonları da yapılmıştı aslında.
Evet. Tabii ki.
Evet. Erdoğan Bey, şimdi bu 128 milyar dolar gündemimizden düştü artık. Yani
bizim düşmedi ama tabii kamuoyunun çok olay yaşadığımız düştü. İçin.
Şimdi çok tartışıldı. 128 milyar doların 2019-2018 seçim süreçlerinde kullanıldığına dair iddialar var. Yani bazı
iddia değil, gerçek. Merkez Bankası'ndan aktarılmış. Sizin... Aktarılmış. Elif Hanım, şimdi 2018 yerel seçimlerinde bu para Merkez Bankası'ndan hazineye aktarılmış. Merkez Bankası'ndan bu para piyasayı dengeleme ve tutmak için olsa idi, Merkez Bankası bunu çıkar ihaleye. Herkes oraya alımını yazar, der ki kardeşim ben 200 milyon dolar istiyorum, ben 1 milyar dolar istiyorum deyip yazar ve o isimler belli olur ve o isimler Merkez Bankası'nın sitesine çıkar. Ama siz onu hülle yoluyla damada aktarırsanız, damat da gizli kapaklı onu piyasalara fonlayıp belli yerlere ucuz ucuz verirse onu göremezsiniz. Merkez Bankası şeffaftır, hazine bu konularda kapalıdır.
Peki biz bir gün, yani 5 yıl sonra ya da 10 yıl sonra ya da 1 yıl sonra Merkez Bankası'ndaki bu 128 milyar doların ne olduğunu öğrenecek miyiz?
Tabii ki.
Yani
Tabii. Yani şimdi şu anda devleti yöneten AKP
yani bu kayıtların yok edilme ihtimali var mı?
Hayır.
Öğrenir miyiz?
Ben Elif Hanım, ben devletin en genç parlamentosunda bulunan biriyim. En gençte kabinesinde bulundum, Ecevit'in kabinesinde. Devlette kayıtlar durur. Devlette çok iyi yetişmiş insanlar var.
Hala yani, var mı?
Hala var. Hala var. Pasif görevde de olsa, ürkütülse de, ötelense de o insanlar var. Bizim çok köklü bir devlet geleneğimiz var. Buna güvenmemiz lazım. Türkiye yeni bir seçimle, yeni bir iktidarla çok çabuk bu rayına oturtulabilir. Ve Türkiye'de yetişmiş farklı görüşlerden liyakat sahibi vatan evladı insanlarımız var. Sadece Türkiye şu anda kötü yönetildiği için bu sıkıntıları yaşıyor. Bu kötü yönetimin de başında da Türkiye'nin hukuk devleti olmayışı geliyor. Yani düşünün, hukuku yok ettik, Sayıştay'ı yok ettik,
evet.
Paraların nereye gittiğini bilmiyoruz, parlamento hesap vermiyor. Yani bir ülkede hükümet olmak, her şeyi yapmak anlamına gelmez. Bize vatandaş, ben de milletvekiliyim, benim de partim belli bir oy aldığı zaman hükümet olacağım. Bana vatandaş şunu diyor, kardeşim ben sana 5 yıl beni yönetme hakkı veriyorum. Kanun bu, bütçem bu, bu kanun çerçevesinde bu bütçeyi benim yararıma, bu ülkenin yararına kullan diyor. Ama bugün gelinen nokta böyle değil. Türkiye'ye yönetime gelen AK Parti iktidarı öyle bir noktaya geldi ki halktan kopmaya başladı. Yani düşünün, bu halkın bütçesiyle 27 milyon yoksulun varken siz sarayları 13 tane uçağa itibar olarak gösteriyorsunuz. Yani bu geri kalmış bir toplum.
22 şey. Milyon değil mi yoksul sayısı?
27 milyon.
Öyle mi?
Tabii ki. Yani en son baktığınızda yoksulluk sınırı altında yaşayan 27 milyon. Ya şimdi böyle bir ülkede...
Bunu biraz anlatır mısınız? Yoksulluk sınırının altında yaşayan 27 milyon derken biz hani orada neden bahsediyoruz? Hani hangi şeyler?
Yani bakın, asgari ücretli de yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Emekli de yoksulluk sınırı altında yaşıyor. İşte bu esnek çalışmayla verilen rakamlardaki vatandaşlarımız da yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Yani yoksulluk bir insanın, dört kişilik bir ailenin işte belli bir şey vardır, o skalalar vardır. 4000 küsürdür. Onun altında maaş alan herkes yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Türkiye'deki yapılan şey bu ülkenin bütçesinin bu ülkenin vatandaşı için kullanılmadığının bir göstergesi bu. Siz tutup yazlık saray, kışlık saray, uçan saray dediğiniz zaman ve bunu da itibarla bu halka sunmaya çalıştığınız zaman bu ülkenin gerçeklerinden kopmuşsunuz demektir.
Siz Ecevit hükümetinde 99'daki
hükümette, evet, 57. hükümette
bakanlık yaptınız. Evet. O zamanlar devletin uçağı var mıydı?
Bir tane uçağı vardı İldiray Bey. Şöyleydi, ben onu da anlatayım. Başbakanlık müsteşarı vardı. Gidip derdiniz ki ya benim uçuşum çok özel, şuraya gitmem lazım. Oraya yazardı. O gün eğer başbakanın uçuşu varsa başbakan
ayrılır. Nasıl bir uçaktı o?
Küçük bir ana diye bir uçak ana vardı. Uçağı ana uçağı yani toplam 12-13 kişinin aldığı bir ana uçağı vardı. Ve o da yani kimse de ona tenezzül etmezdi. Herkes tarifeliyle giderdi. Yani ayıp kabul edilirdi. Başbakanın...
değilmiş yani.
O zaman peki uçağı. Türkiye'nin alma gücü mü yoktu? Yani şimdi öyle bir şey de var yani itibar, devletin itibarı. Öyle uçak olsun tabii ki gibi bir mantık var. Alma gücü mü yoktu o zaman? Yani yapmayalım böyle bir şey mi? Nasıl bir şey var?
O zaman bu tip şeyler ayıp kabul edilirdi. Yani böyle şatafatlar, saltanatlar. Ya Ecevit...
Kartal arabayla geliyordu.
Evet, iki odalı bir evde otururdu. Başbakandı. Koruması, üç tane koruması vardı. Yakın koruması. Bunlar vardı. Yani böyle birkaç bin korumayla bir yere gidilmezdi. Etten duvar örülmezdi. Şimdi o güne baktığınızda, o günün Türkiye'sindeki Türkiye'nin belediyeler, özel sektör, devletin tümünün borcu ne kadardı biliyor musun İldir abi? 220 milyar dolar. Bugün ne kadar? 570 milyar dolar ki o şimdi yukarıya da gitmiştir en son baktığında da. Düşünün o günkü Türkiye çok daha az borcu var. O gün Türkiye'sinde Tüpraş'ı, Poaş'ı, Petkim'i, bankaları tümü devletin. Yani bunlar o yapıda baktığınızda 70 milyar dolara yakın, 68-70 milyar dolara yakın da o malları sattılar. Yani 70 milyar sattığınızda, özel sektörü çıktığınızda neredeyse borcunuz çok az bir noktaya iniyor. O dönemde o günkü iktidar böyle bir saltanat düşünmedi. Saraylar düşünmedi. Saraylardan itibar almayı düşünmedi. Ama...
Bütçede bu kadar para yoktu. O yüzden hani olmayan parayı harcamamış. Şimdi hani kamuda para var, harcanıyor olabilir mi?
Hayır, borçlanarak harcıyorsunuz. Yani... borçlanıyorsunuz pahalıya, tefeci faiziyle İngiliz bankerlerinden borçlanıyorsunuz. Bakın 570 milyar dolara çıkmış sizin borcunuz. Yani borçlanarak.
O günde alınırdı diyorsunuz.
Tabii ki alınırdı. Yani bir şey değil ki. Yani o günkü iktidarın borçlanma kabiliyeti bundan fazlaydı. İtibara gelmek istiyorum. O gün baktığınızda İsrail ile Filistin arasındaki davada Türkiye arabulucuydu o masada. Ve dünyada saygın bir devletti Türkiye. Her yerde sözü geçerdi. O zaman dünya siyasetinde Türkiye'yi yok kabul ederek kimse adım atamazdı. Yani düşünün İsrail ile Filistin'de o günkü Clinton'un Amerika Başkanı'nın olduğu o masada Türkiye vardı. Türkiye'nin sözü geçiyordu. Ve o zaman o mazlum ülkeler yönünde Türkiye ağırlık koyabiliyordu. Ama bugün koyabiliyor mu? Hayır, Türkiye tamamen dışlandı. Dostumuz var mı Allah aşkına? Tamam, devletlerin dostları olmaz. Çıkarları olur.
Var, Putin ama var.
Katar. Putin'in Katar de ben...
Var. Çin var.
Bunların da Türkiye çok düşündüğünü sanmıyorum. Yani Putin'in Türkiye'yi ne kadar kapıda dakikalarca bekletip... Yani evet, bunu söylemek anladım, istemem ama tamam. Yani.
Şimdi Erdoğan Bey siz bir uzun bir süredir sosyal demokrat siyaset içerisinde varsınız. DSP, sonra CHP, bütün bu dönemlerde Baykal, Ecevit, işte Kılıçdaroğlu hepsiyle beraber siyaset yaptınız. O yüzden bu soruları size en iyi cevapları verebilecek
olanlar. Baykal'a yakın bir isimdiniz değil mi?
Şöyle ben
öyle Bülent, çünkü hani kamuoyunda
şöyle Bülent Bey'in partiyi bıraktıktan sonra işte vefatından sonra ben CHP'de Deniz Bey'in ricasına gittim. MYK'sında bulundum. Ama sonra istifa ettim o MYK'dan. Ayrıldım.
Siz Yeni Türkiye Partisi'ne gitmiş miydiniz?
Hayır.
Yoktunuz. Şimdi Deniz Baykal'la gibi tartışma var biliyorsunuz. Şimdi bugün de çok tesadüf oldu. Deniz Bey hem Sözcü hem de Cumhuriyet'te manşetten röportajlar çıktı. Tartışmanın şeyi şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'deki yasağı, yani hapse atılmıştı şiir okuduğu şiir yüzünden. O yüzden de bir siyaset yasağı, milletvekili seçilme şeyi vardı, parti kurucusu olma yasağı. Ve bu mecliste kaldırıldı. Buna Deniz Baykal destek verdi o zamanlar. Siyasi yasak eşit koşullarda olması için. Daha sonra da bir Siirt'te bir açık şey oldu. Tekrar seçim oldu. Meclise girdi. Şimdi Zülfü Livaneli'nin 2007'deki bir yazısı tekrar gündeme geldi bu Sedat Peker'in iddialarından sonra. Ve bu Deniz Baykal'a yönelik bir suçlama olarak. Hani Erdoğan önünü sen açtın, bugüne sen sebep oldun gibi bir suçlamaya dönüştü. Deniz Baykal da burada röportajında yani eşit şartlarda bunun haksız bir şey olduğunu, siyasi yasak olduğunu, o zamanki işte ona bu desteği vermesinin sebebini eşit şartlarda mücadele etmek için bu desteği verdiğini söyledi. Siz o günleri hatırlıyor musunuz? Yani nasıl bir ortamdı? Biraz onu üzerine konuşabilir miyiz?
İdare abi ben o dönem DSP'deydim.
Siz DSP'deydiniz.
Evet, yani o dönem CHP'de değildim. Ama ben Deniz Bey'in savunmasına baktığımda demokrasi adına yaptığını söylüyor. Yani yasaklarla Türkiye'nin bir yere gidemeyeceğini söylüyor. Ben yasaklar konusuna karşıyım. Herkes fikirlerini hürce, özgürce bu ülkede savunmalı. Demokrasi adına atılmış bir adım. Ama o tartışmanın bugün yapılmasını yanlış buluyorum.
Çünkü, o gün yapılsaydı doğru muydu?
Şimdi şöyle, yasaklar konusuna katılmıyorum.
Anladım. Yasakları kalkması, destek vermesi doğru.
Tabii ki, yani insanları siyaseten fikirlerinden dolayı yasaklanmasını yanlış buluyorum.
Evet.
Ama bu tartışmanın bugün yapılmasını da bu kadar yanlış. Sebep şu, ya Türkiye sıkıntılı bir yere gidiyor. Türkiye hala o hal ve darbe yasasıyla 3 yıl daha bu şekilde mevcut iktidar 5 yıl geçmesine rağmen dibine kadar bunu kullanmak istiyor. Bu ülkede sizin gazetenizin manşetinde de vardı hatırlıyorum dün veya vesi gün. Bu ülkede çiftçimiz tütünü izinsiz ekti diye.
Bugünkü manşetimiz.
Evet. İzinsiz ekti diye o vatandaşlarımız gözaltına alınıyor. Ve orada 60 yaşında bir tanesine kötü de davranılıyor ve ondan dolayı da bir MHP'den de kopmalar var. Yani yoksulluk almış başını gidiyor. Benim çiftçim ektiği tütünden dolayı gözaltına alınıyor ve biz kalkmışız. Geçmişte bir tanesi rahmetlik olmuş, bir tanesi sıkıntılı bir süreç geçirmiş. İki genel başkanı tartışmaya açılmasını, bu dönemin gündemi olmadığını, gündem saptırma olduğunu düşünüyorum. Yani düşünün, bu ülkede 406 bin çiftçimiz tütünden ekmek yiyor idi AK Parti'ye iktidara geldiği zaman. Şimdi 57 bin kişiye düşmüş. Yaklaşık 350 bin kişi ekmeğinden olmuş. Ve ben yerliyim, milliyim diyen bir iktidar bu çiftçilerin ekmeğini almış, Amerika'nın kartellerine, o Amerikan sigara lobisine teslim etmiş ve her yıl ben 6 milyar dolar gibi, 6 milyar 400 gibi bir rakamı ben Amerika'nın sigara tröstlerine, Amerika'nın çiftçisine veriyorum. Bunu konuşmuyorum. Ben kalkmışım geçmişte. Yani ne kadar buradaki şu anda yoksullukla ilgili, yolsuzlukla ilgili, insan haklarıyla ilgili konuyla ne kadar ilintili bir konu. Bu detayın bu kadar büyük gündeme getirilmesinin mevcut iktidarın bu kadar hatalı bir sürecini örtmekten başka bir şeye işine yaradığını düşünmüyorum.
Yani, ama Türkiye'de bir kutuplaşma var ya mesela şimdi... aynı şekilde yani Deniz Baykal'a yani bu Erdoğan'ın önünü sen açtın, dolayısıyla bu kötü Türkiye tablosunun müsebbibi sensinin Başka versiyonları da var işte. 2010 referandumunda yetmez ama evet diyenler de linç ediliyor. Siz de destek ya da işte geçmiş dönemde iktidarın demokrasi, adalet alanında yaptığı iyi politikalarına destek verenler de linç ediliyor. Siz geçmişte işte böyle destek vermiştiniz. Bu aslında bugün Deniz Baykal'a yapılan bu zihniyetin devamı. Yani o şeyin içerisinde, halkanın içerisinde.
Elif Hanım, telafisi olsa tartışalım. faydası olsa, yani işsizliğe, yoksulluğa. Bizim Anadolu'da çok güzel bir laf var.
Bir de kimse kahin değil yani.
Mala davara faydası olsa tamam derler ya, biliyor musunuz? Böyle bir laf vardır yani Anadolu insanında. Yani çok güzel bir laftır aslında. Ya tamam da Türkiye'nin kutuplaştığı bu dönemde bakın bir yapı çıkmış. Birbirinin görüşlerine hiç örtüşmeyen bir Millet İttifakı diye bir şey çıkmış. Milliyetçisi var, mütedeyini var, demokratı var, Kürdü var, hepsi var. Ve diyorlar ki kardeşim, fırtınalı bir süreçten geçiyoruz. Bu gemi batmadan hep beraber bu vatan bizim, bu ülke bizim, bu memleket bizim. Biz bunu bir karaya, limana yanaştıralım. Sonra sağ salim yanaştıktan sonra da herkes kendi kompartmanında kendi fikirlerini savunabilir diyor. Ve gerçekten çok önemli yani toplumsal uzlaşı var. Ama bir tarafta da şunu savunan biri var. Ya kardeşim ben ne diyorsam doğrudur. Hukuku da tanımam, insanları da tanımam, özgürlükleri de tanımam, anayasayı da tanımam, delerim de geçerim.
Ama burada şöyle bir ilişkisi var bu gündemle. Bu kadar feci bir şey olmasına rağmen, yani ekonomide, demokrasi, hukukta tablo olmasına rağmen iktidar bloğunda yine hala Millet İttifakı ile başa baş, hatta daha yüksek görünüyor oyları. Ama şey %50'nin altında. Bunun da altında bu biraz önce Elif'in söylediği o kimlik şeyi var. Yani hala insanlar o kimliğe göre oy veriyorlar. Bu tartışma biraz onu kesiyor. Yani hani siz CHP'desiniz. Kılıçdaroğlu bunu aşmak için epey hamleler yaptı. Evet. İşte mesela dedi ki başörtüsüyle biz yıllarca uğraştık. Çok gereksiz bir şeydi bu. Keşke yapmasaydık bunu dedi. Hani o laiklik temasını çok şey yapmamaya, kullanmamaya başladı. CHP'nin işte Kürt meselesiyle ilgili CHP'nin tutumunu daha demokratik bir tutuma çevirdi. Falan böyle yani CHP'nin klasik pozisyonlarını değiştirmeye çalıştı ve bu da işte bu yerel seçimlerde işe yaradı. Siz de görüyorsunuzdur.
Ve artık Türkiye'nin gündemi de laiklik ve din arasında bir gerilim. Hani bunun üzerinden siyaset
gerilim. Deniz Baykal'ın röportajında da ilginç bir bölüm var bununla ilgili okuduysanız. Diyor ki biz de diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kesim diyor ordu artı CHP formülüyle hep iktidara gelebileceğini düşündü. Biz bu Ecevit'le beraber buna karşı mücadele ettik. Yani generaller, ordu, CHP işbirliği değil sandıktan çıkmalıydık. Bunun için mücadele verdik. Ben de hani bu Erdoğan'a desteğimde bu anlama gelir aslında. Evet. Bu politikanın sonucudur diye. Siz de böyle geçmişe baktığınız zaman hani CHP'nin işte bu 28 Şubat, 27 Nisan işte AK Parti kapatma davası o dönemdeki pozisyonları. Çünkü onlar böyle muhafazakar kesimde insanların hafızasında kaldı böyle. Başörtüsü yasağıyla ilgili olan tutumu. Onlarla ilgili böyle yani yanlıştı, keşke olmasaydı gibi bir şey yapıyor musunuz? Çünkü siz bütün bu süreçte siyaset yapan isimlerden birisiniz.
Evet. Birincisi şunu söyleyeyim. Ben anketlere baktığımda bir bugünkü hakkı, hukuku reddeden bir yönetim anlayışı var. Adı Cumhur İttifakı. Onların 40'lara doğru gelemediğini görüyorum. Yani diğer tarafta %60'lık bir blok ve bu artarak devam ediyor. %60'lık bir blok bu ülkede insan hakları olmalı, demokrasi olmalı, yolsuzluklar bitmeli, yoksulluklar artık sona ermeli diyen ama kavgasız bir Türkiye'yi savunan bir yapı var. Bunlar farklı farklı görüşlerden ama tek şeyi ortak akılla bu ülkeyi liyakatle yönetelim diyen bir yapı duruyor burada. Bunlar %60'lar ve yukarıya doğru gidiyor. Hı hı. Ve bunun da Koçbaşı görevini Millet İttifakı yapıyor. Hı hı. Tabii ki HDP bunun dışında. Onun da bu Cumhur İttifakı'na karşı olduğunu bildiğimiz için o bloğun içinde yer aldığını görüyoruz. Yani Millet Dışarıdan İttifakı destekli. İçinde değil ama haktan, değil. Hukuktan yana, adaletten yana bir tavır aldığını görüyoruz. %40'ın altına doğru gelir diyen bir AK Parti iktidarını görüyorum. Ve her gün eriyen bir iktidarı görüyorum. Bu süreçte baktığınızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun tarihi bir görev yaptığını, bunu tarih bir gün yazacak. Yani bu ülkede eğer birçok görüş kardeşçe bir araya gelebiliyorsa, adına da Millet İttifakı diyebiliyorsa ve geçmişte de büyük sürtüşmeleri var ve bunu bir kenara bırakabiliyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi işte en çok yenilenen, değişime uğrayan, Türkiye'yi kucaklayan, çağı kucaklayan politikalarından dolayıdır. Bugün Türkiye'deki başörtü sorununu çözülmüşse, bunu çözen AK Parti'nin iktidarı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun baktığı pencereden YÖK'ü arayıp, o konuda kendisine cesaret verip telefonla kendisiyle konuştuğu içindir. Ve başörtü konusunda devlet memuru arkadaşlarımızla ilgili işte belli kesime sırf bir popülizm yapmak uğruna ayağa kaldırmayıp hayır kardeşim onlar inançlarının gereğini yaşıyor diyorsa bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı adımdan dolayıdır. Tarih Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Kılıçdaroğlu'nu bu yönde değerlendireceğine inanıyorum ve gelinen noktayı da çok olumlu buluyorum. Benim zaten Sayın Ecevit geleneğinden gelen bir yapım var. Baktığım pencere zaten benim belli. Bu konuda hiç şeyim yok. Sayın Kılıçdaroğlu da inançlara, Sayın Ecevit de inançlara saygılı, laiklik diye bir terimi vardı, terminolojisi vardı. Ve onu da çok iyi savunurdu.
Evet.
Yani Anadolu'da başörtüyü takmak, yani buralara geldik de olay oldu. Öyle bir şey yoktu ki orada. Herkes kardeşçe yaşıyordu. Benim anneannem de takardı. Yani hiç fark etmezdik.
Üniversiteye gidince onlar
ama biraz tepki işte oldu. Anneanneler taksın üniversiteye gelmesinler.
İşte gençler. Bakın şu anda bu olay çözüldüyse Sayın Kılıçdaroğlu'nun attığı adımlardan dolayıdır. Onun için ben baktım.
Parti içerisinde çok tepki mesela şey var mı? Örgüt hani bir CHP içerisinde bir böyle şey var. Yani CHP'nin evet böyle geniş tanımlı bir siyaset yapıyor ve geniş böyle kesimlere ulaşmaya çalışıyor. Bunun faydası da var. Yani olması gereken de o bu
doğalı
aslında.
Bu.
Doğalı da bu. Ama örgüt içerisinde mesela işte sizde şimdi yeni bir başörtülü meclis üyeniz şeyiniz var.
Parti
meclis üyeniz, parti yönetiminde bir isim var. Buna hala böyle mesela parti içerisinde o örgütten itirazlar var mı? Yoksa Kemal Bey'in bu dönüşüm çabaları, yani dönüşüm perspektifi altlara da, partinin alt şeylerine de yayılmış durumda ve orada da bir değişim dönüşüm içselleştirilmiş durumda mı?
İnanır mısınız? Biz bunları açtık. Fark etmiyoruz bile. Yani bizim birçok yerde başörtülü yöneticimiz var, meclis üyemiz var, parti üst yönetimi. Düşünün ki kurultaylar bir partinin tüm yönetim kadrosunu ve genel başkanını tayin eder ve bunlar mahalleden seçilen delege, ilçe, ilçeden ile, ilden de kurultay delegesi olarak gelir ve 1200 kişidir bunlar. Artı doğal delegeler evet. vardır. 1200 kişi işte başörtülü arkadaşlarımız da seçti. Yani evet. hiç bunu fark etmedik bile. Yani bunu hiç konuşmadık bile. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelinen nokta çok büyük aşamadır. Biz tabii ki yıllarca bunun konuda bazıları siyasi rant elde etme kuruna çok zaman kaybettik.
Evet.
Yani bu bir siyasi ranta döndü. Yani kadının başörtüsü üzerinden siyaset yapmak bence evet. doğru bir şey
biraz
değil.
Biraz güncele gelelim mi? Tabii. Yıldıray var mı bu konunun üzerinde soracağım bir şey?
Yok, tabii.
Tamam, güncele. Mesela şimdi siz aynı zamanda bir iş adamısınız ve işte Ecevit'le siyaset yaptınız. Yani siyasi tecrübeniz var. Bu tasarruf tedbirleri genelgesini nasıl yorumluyorsunuz? Bize biraz bunu anlatır mısınız?
Bunu tasarruf tedbirleriyle ilgili sanırım
gördüğünüz zaman
ilk açıklamayı yapan kişi benim. Yani tasarruf tedbirlerine katılıyorum Elif Hanım. Gerçekten tasarruf olmalı.
Ne anlama geliyor? Bu aynı zamanda kamu kurumlarında olan israfın, şaşanın, debdebenin bunun iktidar tarafından kabullenilişi anlamına da gelir mi? Anlamında taşır mı?
Taşımalı bence. Ama şimdi siz böyle derseniz tamam kardeşim tasarruf olmalı. Ya şu araç saltanatını bir kenara bırakalım. Şu lojman saltanatını bir kenara bırakalım. Bu seyahat saltanatını bir kenara bırakalım. Yani bir bakan gidiyor 50 tane adamla gidiyor. Bir uçak dolusu insanla gidiyor. Herkes havuzdan uçağı alın gidiyor. Kapan gidiyor bakanlar. Ya yeter işte biraz tasarruf. Ama siz orada derseniz ki kararı veren kim? Saray. Peşine kanunları çıkaran kim? Meclis. Aa bir dakika ben bu musluğun başında ben var. Bana olmaz. Meclis ve Cumhurbaşkanlığı saray için tasarruf tedbirleri devre dışı. E kimin için? Vatandaş için.
Belediyeler için.
Yani vatandaşa hizmet götürmek için. Vatandaşa işte belli konularda yardım etmek için. Kim yapıyor onu? CHP'li belediyeler. Çünkü %54'ünü Cumhuriyet Halk Partisi belediyeler. En çok onları etkiliyor bu tasarruf tedbirleri. Bir de ilan vermeyeceksiniz. Olur ya CHP'li belediyeler belli gazetelere belki açılış ilanı verecek. Onu da vermeyeceksiniz. Muhalif gazeteyse hele ölsün. Ben de zaten şey ilanı vermiyorum ona. Kamu devletin
bankaları ilanları
ilanını vermiyorum. Yani tasarruf tedbirleri üzülerek söyleyeyim. Tasarruf tedbiri değil. Demokrasinin sopası gibi belli kesim için uygulanan bir çalışma. Tasarruf tedbiri dediğinizde bu Ecevit döneminde yapıldı. Ve herkese uygulandı. Başbakanlığa da uygulandı, meclise de uygulandı. Yani o dönemin tasarruf tedbirleri genelgelerine bakarlarsa ne yapılmak istediğini görürler ve o tasarruf tedbirleri sayesinde Türkiye'de enflasyon %78-80'di. O dönem bakın ve 20'lere doğru 28'lere doğru geriledi. Enflasyon hızla aşağı geldi ve Türkiye 2002'deki büyüme hızı %6,5 oldu. Yani tarihi bir rekordur. Yani %6,5 2002'de o enkaz edebiyatı yapıyorlar ya.
Evet.
2002'deki devirde 6,5 var işte sosyal medyada girdiğinizde.
Kemal Derviş'in politikaları sonrasında.
Tabii değil mi? Yani şimdi tasarruf tedbiriydi. Özel kurumlar vardı. Bakın siz demin Merkez Bankası ile ilgili bir şey söylediniz. Tasarruf tedbirleri uygulandı. Türkiye düzlüğe çıktı. Belli özerk yapılar geldi. Siyasetten arındırılmaya çalışıldı. Bırakın siyasetten arındırılmış o kurumların kendi ayakları üstünde durmayı. Merkez Bankası Başkanlığı kanunen ve anayasayla güvence altına alınmış Merkez Bankası Başkanı 4 tane değiştirdiler.
20 ayda.
Evet. Peki Türkiye faturası ne oldu? %20 ve 25 arasında bir faturası oldu. Bir kişinin kararı, bir cumhurbaşkanının kararı, gelen bu başkanlık ucubesi anayasa değişikliğiyle bir kişinin hatalı kararından dolayı beni dinlemiyor deyip Merkez Bankası Başkanı'nı 4 tane değiştirdiler. Bu ülkeye çivi çakmadan Türkiye'nin borcunu %20 ile 25 arası bir rakam çünkü kurlar esnek olduğu için direkt noktayı koymuyorum bilerek. Düşünün bir kişi bu ülkeye Cumhuriyet tarihinde barajlar, yollar, her şey, yoksullara yardım, SSK'ya verdiğimiz katkının tamamının %20'si veya 25'i bir kişinin hatalı kararı yüzünden Türk halkı bunun vebalini çekti. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani düşünün bu nasıl tasarruf genelgesidir. Bu nasıl devlet yönetimidir? Tasarruf genelgesi ise o gün yapıldı. Türkiye %6,5 büyüdü. Özel kurumlar kuruldu. O kurumlar sayesinde Türkiye rayına oturdu. Bugün gelinen nokta genelgelerle bu tip şeylerden Türkiye'yi mahvettiler. Ve bir kararın Türkiye faturası bu. Trilyon TL'lik faturalar ödeniyor. Yani Türkiye çok açık söyleyeyim kötü yönetiliyor. Türkiye bu kötü yönetimden çıkmalı. Türkiye böyle yoluna devam edemez. Toplumda çatışmalar, toplumda yolsuzluklar, toplumda mafyalaşmalar, toplumda çökmeler. Şimdi Türkiye'nin iki tane önemli gücü vardır. Birincisi yetişmiş insan kaynağıdır. İkincisi finansmanıdır, sanayicisidir, know-how'ıdır. Ülkeyi bunlar ayağa kaldırırlar. Şimdi bakın her iki ayak çöküyor. Niye çöküyor biliyor musunuz? Türkiye'de gençlerimiz giden 16-24 yaş arası ağırlıklı yurt dışına gidip yaşamak istiyor. Ve 1 milyonu geçti bu rakam. Bunlar eğer Türkiye'de olsa Türkiye'nin ekonomisine karar verecek.
Bu 1 milyon hangi dönemde ne kadar?
Nasıl? Son 8 yılda.
8 yılda 1 milyon genç yurt dışına gitti.
Genç ve yani insanımız,
vatandaşımız.
Bu 1 milyonun yerine ne geldi biliyor musunuz? Ya çok üzülüyorum aslında. Ben yetişmiş, uluslararası alanda deneyimi olan, yabancı dili olan. Çünkü bu gençleri kabul edebilmeleri için bu gençlerin nosyonunun olması lazım. Yurt dışı aptal mı yani? Sen geldin vatandaş ol veya gel otur demiyor. Bakıyor sen nerede? Dünyanın en iyi üniversitelerinde, iyi eğitimde, lisan bilen, akıllı çocukları alıyor. Biz bu insanımızı gönderdik, kaçırdık. Yerine biz bu ülkeye 5 milyon, 6 milyon Afganistan'dan, Suriye'den, Pakistan'dan, Afrika'dan eğitimsiz, sıkıntılı, cahil insanı getirdik, buraya koyduk. Bunlar burada getolar oluşturdular, mafyalaştılar. Her türlü sorunun altında bunlar çıkıyor. Bakın, bu iktidarın başımıza açtığı belaya bakın. İnsan kaynağımızı gönderdik. Bu insan kaynağının maliyeti bazılarına göre 100 milyar dolar, bazılarına göre 200 milyar dolar olabilir. Ama bakın, BioNTech'in sahibinin şu anda dünya sıralamasında en zenginleri. Bir de böyle baktığınızda, böyleli beyinler Türkiye'de olsa, ne kadar bilmiyorum ama BioNTech'in şu andaki borsa değerine ama milyar dolarlarla ölçülen bir değer var. Bir insan. Bir de bu gençler böyle bir sorunu da çözecekti. Benim ülkemin kalkınması için. İkincisi, Türkiye'deki sermaye gidiyor. Bakın, gençlerimiz gitti. Bir kanadımız kırıldı. İkinci kanadımız yatırımcımız gidiyor. Yatırımcılar yurt dışına gitmeye başladılar. Bırakın bizim süreçlerde.
Yabancı yatırımcı değil, kendi yatırımcılarımızdan
bahsediyor. Kendi yatırımcımız da gidiyor. Ya havuz müteahhitleri gidiyor. Bırakın artık onu bunu. Havuz müteahhitleri İngiltere'de cirit atıyor.
Nasıl yani?
Yani Türkiye'den AK Parti'nin yarattığı havuz müteahhitleri servetlerini yurt dışına kaçırdılar.
Öyle mi?
Ciddi tabii misiniz? Ki İngiltere'de.
Bu çok ciddi bir...
Yok, ben açık açık söylüyorum. Yurt dışına giden baksınlar, para hareketleri vardır.
Yani buradaki bu bilinen havuz müteahhitler
tabii birçok yatırımı
İngiltere'ye gidiyorlar.
Yatırım adı Pardon. Altında servetlerini yurt dışına kaçırdılar. Onlar bile güvenmiyor AK Parti'ye. Onlar bile kendilerini güvende hissetmedikleri için ben açık açık söylüyorum.
Erdoğan nasıl izin verdi buna?
Yani yatırım adı altına gidiyor. Yani İngiltere'de inşaat yapacağım diyor. Tamam, gitti. Onlar buradaki bazı iş adamları dahi yatırım yapmaktan vazgeçti. Türkiye'nin bankalarında döviz ve altın 280 milyar dolar, bu ülkenin hükümetine güvenmediği için yatırım yapmayan bir finansmanımız var bankalarda bekleyen. Neden? Çünkü adam diyor ki ya ben yatırım yapsam, bakın yatırım yapanların otelinin kapısına tankla dayanıyorlar. İşte köfteci, bir köfteciye mafya çöküyor. İyi bir yerde otel yapıyorsan gelip senin elinden alıyor. İşte bir şekilde hülle yoluyla bir şey yapıyorlar, bahane buluyorlar, rezidanslara çağırıyorlar. Sen işte şucusun, sen bucusun deyip, bak senin hakkında şu var, şu kadar bedel öde deyip malını elinden alıyorlar. Böyle bir ülkeye kim yatırım yapar? Nasıl bu işsizlik önlerim?
Mesela bu, siz Sedat Peker iddialarını dinlediğinizde bunların... Sizin kafanızda, siz iş adamısınız, siyasetçisiniz, bu iş dünyasında iyi biliyorsunuz. Daha fazla bir fotoğraf ortaya çıkıyor mu? Evet, bunlar böyle var şeklinde. O FETÖ borsası deniyor mesela.
Ya Yıldıray Bey, şu anda benim gördüğüm hiçbir yatırımcı bu iktidar döneminde kendisini güvende hissetmiyor. Biz bunu zaten biliyorduk. Yani... Cumhurbaşkanlığının avukatlarının bu işi takip ettiğini Sayın Genel Başkanımız, parti sözcülerimiz defalarca söylediler. Dediler ki yani böyle bir FETÖ borsası var ve bunun avukatlığını da sizin sarayın avukatları yapıyor. Bu yazıktır, yapmayın diye de defalarca bunu dile getirdik. Bakın, suçlular kimse cezasını çekmeli. Ama haksız bir yere devlet gücünü, devlet erkini kendi menfaatiniz için kullanırsanız ve orada bunu böyle ranta dönüştürüp vicdansızca insanların malına el koyar çökerseniz, yani Bu bugün olmasa da yarın bir yerden çıkar bu. Bunu doğru bulmam. Şimdi düşünün, yani kadının bir tanesini ben izledim. Babamın oteline gelip çöktüler diyor. Yani Paramount çökme Otel. Evet, Paramount Otel. Çökme lafı artık dilimize düşmeye başladı. Yani düşünün, bu çöken kim? Tankla gelen kim? Bu ülkenin savunma sanayine iş yapan bir kişi. Düşünün, devletle bağlantısı olan biri. Yani devletle bağlantısı var ve o kişi hala devlete iş yapıyor. Hı. Devlet ona koruma vermiş. Yani niye koruma veriyor devlet? Ben bakanlık görevimi bıraktıktan sonra korumalarımı devlete teslim ettim. Ben bu ülkede vatandaşlarını da korunacak noktada değilim. Ben haram yemedim kardeşim. Kursağımdan bir gram haram geçmedi. Benim dönemimde 50 defa incelediler. Bir şey de çıkmadı. Korumamı da iade ettim. Ben niye devlete bir maliyet ödeyeyim? Niye korkayım? Ben özgürce her yere gidip çayımı, kahvemi, dostlarımla sohbetimi yapıyorum. Korumam da tepemde beklemiyor. Peki devlette iş yapan müteahhite niye devlet koruma versin? Bir kere bunu kaldırmamız lazım. Bunu ortadan yok etmemiz lazım. Bu kadar koruma ordusuyla olur mu Allah aşkına? Yani devlet neden kendisine iş yapan birine koruma sağlasın, bunun maliyetini de devlet kasasından ödesin? Yanlış buluyorum. Yani nereyi düzelteceksiniz Allah aşkına? Bırakın burada korumayı. Ben Türk evladını Amerikalıları korumak için Afganistan'a gönderiyorum. Kabil Havaalanı'na gönderiyorum. 130 milyon dolar para alacağım. Kabil'de Taliban ve mevcut yönetim Türkiye'nin o kötü diplomasi yüzünden atladılar. İran oraya bir diplomatik atak yaptı. İkisini Tahran'a çağırıp anlaştırıyor. Taliban diyor ki kardeşim Türkiye sen gelme, sözünde de durmadın. Buraya da gelme. Gelirsen biz seni Amerikalı gibi görürüz, düşman kabul ederiz. Buna rağmen hayır, ben gideceğim Kabil Havaalanı'nı savunacağım. Onu savunacağına Türkiye'nin sınırlarını savunsana kardeşim. 6 milyon insan elini kolunu sallayarak bu ülkeye girdi. Benim vatandaşımın huzurunu bozuyor, rahatsız ediyor, işini elinden alıyor. Ve bu insanlar tehlike olmaya başladılar. Benim ülkemde zaten yoksulluk var, işsizlik var, 10 milyon işsizim var. Benim vatandaşımın işini alıyor elinden. Biz yönetime geldiğimizde bu insanların bu ülkeden tekrar kendi ülkelerine dönmesinin tüm çalışmalarını yapacağız. Özellikle Suriyelilerin. Suriyelilerin geldiği ülkeye geri dönmesi için, orada onları insani noktada başına bir şey gelmemesi için, altyapı için kaynağımızı kullanacağız. Ama bunların bu ülkeden gitmesini sağlayacağız. Çünkü ben 5 milyon insanı bu ülkede eritip oturtamam. Almanya gibi dünya devi ülke bile 930 bin zor insanı kabul etti. Ben 5 milyon ediyorum ve büyük sorunlar yaşıyorum. Şu anda büyük şehirlerde kapkaç, fuhuş, çocuk ticareti, uyuşturucu trafiği, her şeyi bunlar el atmaya başladılar. Mersin'deydim geçen gün. Mersin'de dediler ki bizim vatandaşımızın başına bir şey gelse kimse ya gidip de sahip çıkmaz. Ama Suriyeli birinin sokakta bir haksızlığa uğrayıp veya bir şey olduğu zaman bir WhatsApp grubuyla anında 100 kişi geliyor ve olaya müdahale ediyor. Ve gelinen nokta bu. Yani onun için Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçiyor. İşimizin de çok kolay olmadığını görüyorum.
Evet. Peki Cumhurbaşkanlığı tartışmalarına gelelim mi? Bugün Abdülkadir Selvi de yazdı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemde. Yani gündemde derken böyle bir tartışma var. Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun istiyor. En çok da sizler de istiyorsunuzdur ama AK Partili siyasetçiler sizden daha fazla Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyorlar. Kemal Bey de yani partili bir isim olmasın dedi. Şimdi bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisinin kendi adaylığının önünü tamamen kapatan bir açıklama mıdır? Yani partili bir isim olmasın derken, hani parti lideri olmayacak. Yoksa bu açıklama yani seçildikten sonra partisiyle bağı kalmasın mı? Yani nasıl okumamız gerekiyor?
Şimdi Elif Hanım, Kemal Bey aslında Millet İttifakı'nın çatısını kuran,
Evet.
Tüm görüşlerdeki insanları o çatı altında toplayan, o gücü çok evet. daha rahat parlamentoya teslim edecek bir kişi olarak evet. görüyorum. Her partili kendi liderini o koltukta evet. görmek ister.
Evet.
Yani İyi Parti Meral Hanım'ı görmek ister, Saadet Partisi evet. Temel Bey'i görmek ister, Demokrat Parti Hı. Gültekin Bey'i görmek ister. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kemal Bey'i o koltukta görmek isteriz.
Evet.
Bu çok doğaldır. Çünkü biz güvenip partimizin liderliğini o kişiye vermişiz ve bu liderimiz bu ülkeyi yönetebilir. Evet. Bu kabiliyette biridir diye. Ama unutmayalım ki Türkiye'de de bize düşen bir sorumluluk var. Millet İttifakı diye bir evet. yapımız var. Millet İttifakı'nın o masasında bu kararlar konuşulmadan bir adayın öne çıkartılmasını çok doğru bulmuyorum. Biz kendi içimizde layık görürüz. Bu ayrı bir şeydir. Ama Millet İttifakı'nın o bileşenlerinin kararlarının ortak bir yerde bir hamur edilmesini olmadan evet. Dayatmayı da yanlış buluruz. Kemal Bey bu konuda iyi bir lider midir? Evet iyi bir lider. Yapar mı? Evet yapar. AK Parti bunu ister mi? Ben sanmıyorum. İki, şu anda bu iktidarın karşısında yani Cumhur İttifakı'nın karşısında %60'lık bir blok duruyor. Ve o blok hızla da büyüyor. Önemli olan oraya gelecek kişinin tüm kesimler tarafından kabul gören biri olmalı.
Adaylık mesela isim önemli olur mu yoksa %60'lık bir blok var. Erdoğan'a yönelik de rahatsızlık var. Dolayısıyla Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa kazanır gözüyle mi bakıyorsunuz?
Hiç yani? Yok hayır öyle bakmıyoruz. Hı-hı. Bakın onu yani kim çıkarsa biz nasıl olsa alırız. Hayır bizim tarihi bir sorumluluğumuz var. Hı-hı. O süreçte bu parlamenter Hı-hı. sisteme geçecek vizyona sahip evet. liyakate ihtiyaç var.
Evet.
O yapıyı dağıtmayan bir yapıya ihtiyaç var. Bir Hı-hı. partinin diğer parti üzerinde hegemonya evet. kurmaması. Bunların hepsi önemlidir. Ama bunların tamamının o masa başında çözüleceğine inanıyorum. Bugünden bir şey söylemenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Abdülkadir Selvi'ye de selam söyleyeyim. O bu tartışmayı başlatarak Millet İttifakı'nı acaba bu tuzağa düşürebilir miyiz? Bu tuzaktan Millet İttifakı arasında bir nifak tohumu sokabilir miyim diye yazıyor.
Ama kulis yazıyor diyor ki Cumhurbaşkanı.
Kulis yazmıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışmak istiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor diye yazdı bugün.
Şimdi Elif Hanım kimin ne istediği çok benim umurumda değil. Bizim ne yapacağımız umurumuzda. Eğer onlar bu kadar
doğru bir, istemiyor.
Doğru bir siyaset yapmış olsalardı bugün gidici olmazlardı. Yani demek ki onların siyasi aklı şu anda bize akıl verecek pozisyonda değil. Yani gidici onlar. Şunu, onu görüyoruz.
Şunu görüyor olabilirler mi? Yani AK Parti'nin yani mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali yok. Erdoğan'ın karşısında şansı olmaz diye gördükleri için Kemal Bey'i aday olarak istiyor olabilirler
Bunu
mi?
Bunu kim söylüyor mesela Kemal Bey'in
mantıklı şansı? Mantıklı soruyorum yani.
Yok ben öyle katılmıyorum. Yani Kemal
kazanacak
Bey'in,
bir adayı istemez herhalde Erdoğan karşısında.
Hayır şu anda Erdoğan dediğim gibi yani Millet İttifakı'nın arasına bir tartışma yaratmak istiyor. Tekrar Hı-hı. ben onu çekmek istiyorum. Yani kişilerden Hı-hı. bilerek.
Evet.
Ya böyle bir tartışmanın bu ortamda yapılmasını önce birçok tartışma açtılar. Yani son 6 aya bakın bizim içimizden 2 tane parti çıkartmaya çalıştılar. İşte bir tanesi geçmişte olan biri, bir tanesi de en son evet. Muharrem Bey. O da tutmadı. İyi Parti'nin içerisinde bir yapı çıkartmaya Hı. çalıştılar. O da tutmadı. Saadet Partisi içerisine oynamaya çalıştılar. Görüyorum ki yoluna devam ediyor. Yani bu tartışmalar bilerek yaratılıyor. Hı. Kimin kazanıp kimin kazanmayacağını onu sandık karar verir.
Peki bu %60 blok dediğinizde burada HDP de var içinde.
Evet.
Cumhur İttifakı'na karşı bir blok
karşı
var.
Olan.
Evet.
HDP ise son zamanlarda Millet İttifakı'nın kendi oylarını çok fazla cepte gördüğünü söylüyor. Eğer kendilerinin içine sinecek bir aday olmazsa hani öyle bir destek olmayacağını, sadece parlamenter evet. Seçimler için mücadele edeceklerini söylüyor. Buradaki ilişki de tam adı da konulamıyor. Çünkü İyi Parti'de de hassasiyetleri var. HDP ile ilgili bir takım ön yargılar var. Belki CHP içinde de vardır. Yani HDP bunun neresinde duracak, nasıl duracak? Yani hani her şey çok kötü, o zaman onlar da oy vermek zorunda zaten gibi bir anlayış da orada bir rahatsızlık yarattığı görülüyor. Yani hani onların hassasiyetlerinin dikkate alınmamasına da rahatsızlar, onların yok sayılmasına da rahatsızlar. İttifaka girmek istemiyorlar ama bir şekilde Cumhurbaşkanlığı adaylığının belirlenmesinde onların da dikkate alınmasını istiyor. Onlarla ilişkiler nasıl olacak?
Yıldıray Bey, şimdi bizim buradaki asıl temel olay kişiler değil. Türkiye'de bir sistem sorunu var. Yani buradaki çıkılan yol şu. Parlamenter sistem mi yoksa Cumhur İttifakı'nın yarattığı bu tek adam sistemi mi? Liyakati yok eden her şeyin iki dudağı arasında olan bugünkü sistem mi? Bizim sistemler üzerine bir tartışmaya götürüp asgari müştereklerde zaten ortak bir metin çıkmalı. Yani bakış açımız parlamenter sisteme geri dönüşün, gücün parlamentoya devri. Yani kişiler orada bir semboldür. O gücü kullanmayacak, o gücün esiri olmayacak ve nasıl o gücü alıp parlamentoya devredip ortak akılla bundan sonra yürünecek bir sistemi biz dizayn etmek istiyoruz. Yani böyle bir metin çıkacak zaten ortaya. Kalkıp da İYİ Parti'den mi olsun, CHP'den mi olsun, ondan mı olsun? Şimdi biz HDP ile asgari müştereklerde birleştiğimiz nokta nedir? Onlar da parlamenter sistemi savunuyor. Onlar da demokrasiyi savunuyor. Onlar da güçlü parlamentonun ayağa kalkmasını savunuyor. Onlar da tek adam sisteminin artık bu ülkenin sorunu olduğunu gördüğü içindir. Bu HDP için böyle mi? Böyle. İYİ Parti için de böyle. Yoksa ben İYİ Parti'nin her politikası benim politikalarımla örtüşmüyor. Benim Saadet Partisi ile her politikalarım örtüşmüyor. Ama bizim örtüşen tarafımız diyoruz kardeşim. Önce o çadırın direğini doğru koyalım. O çatıyı bir çatalım. Çatıdaki asıl amacımız nedir? Parlamenter sisteme geri dönüş. Ondan sonra biz zaten kendi aramızda yarışacağız. Kim çok oy alırsa hükümet kurma becerebilirse kurar, kuramazsa koalisyonlar yoluna devam eder. O zaman koalisyonlar metni yazılır. Ben koalisyonlarda bulundum. Bizim MHP ile ortak yanımız yoktu. Ama ortak paydada birleştik. Yani şurada, şurada, şurada bakış açılarımız şöyle olacak. Bir koalisyon protokolü yapıldı ve 1999'da biz hükümet kurduk. Anavatan Partisi, MHP ve DSP hükümet kuruldu.
Siz yani, de o hükümetteydiniz.
Evet.
Nasıl yani, buluyorsunuz Devlet Bahçeli'nin o günkü Devlet Bahçeli arasında nasıl bir şey var?
Yani tabii Devlet Bahçeli'nin kendi öncelikleri var. Saygı duyuyorum. Yani eleştirdiğim çok yönü var. Yani Cumhur İttifakı'na verdiği
aynı
desteği
Devlet
yanlış
Bahçeli
buluyorum.
Mi? Yani aslında aynı Devlet Bahçeli mi, değişen bir Devlet Bahçeli mi var? Aslında hani hep öyle miydi Batı cephesinde?
Ya tabii biz erken seçimi de anlamamıştık zaten. Yani erken seçime niye gittik?
Yapabilir mi şimdi?
Bakın rahmetli Gecevit şunu söylemişti. Orada Irak'la ilgili bir mektup vardı. Ecevit'e geldi. Ecevit Irak cephe açılmasını yanlış buluyordu ve o konunun korkunç karşısındaydı. Çünkü şunu söylüyordu. Eğer Irak istikrarsızlaşırsa Türkiye de istikrarsızlaşır. Yani bu birbirine bağlantılıdır. Onun için bizim Irak'a Amerikan askerlerinin gelip oraya müdahale etmesini doğru bulmayız, yapmayalım dedi. Ondan sonra Ecevit'in başına gelenleri biliyorsunuz. İşte bugünkü iktidar gitti. Ya ne demek, siz bize yeter ki yetkiyi verin, bizim arkamızda durun. Ecevit'i de gönderin. Biz Irak'a cephe açarız dedi ama 1 Mart tezkeresi elinde patladı. Patladıktan sonra ilk defa Cumhuriyet tarihinde Türk askerinin başına çuval geçirildi bu hükümet zamanında. Bugün Türkiye'de PKK bitmişti 2002'de. 5-6 şehit vardı 2002'de, bakın tarih ortada. Bugün yüzlerce şehitten bahsediyoruz. Neden yüzlerce şehitten bahsediyoruz biliyor musunuz? Çünkü Kuzey Irak'ta Kürt devletinin kurulmasını bu iktidar sağladı. AKP sağladı. Bugün aynı olay Kuzey Suriye'de de, Kuzey Suriye lafını ilk telaffuz eden Tayyip Erdoğan'dır. Şimdi Kuzey Suriye dediğinizde bir bölgeyi arındırıyorsunuz ve adını koyuyorsunuz. Kuzey Irak gibi Kuzey Suriye'nin de adını koyan bugünkü iktidardır. AK Parti iktidardır ve Tayyip Erdoğan'dır ve bir devletçik doğuyor. Benim Afganistan'da gidip aman Amerika'nın Johnny'leri ölmesin, askeri ölmesin diye benim Mehmetçiğimi oraya gönderen kişi Suriye'de o Amerikan askeri PKK'lıları eğiterek benim ülkeme gönderiyor. Resimleri var. Allah aşkına bu mudur milli olmak? Bu mudur vatan sevmek?
Evet.
Kuzey Suriye'de de, Kuzey Irak'ta da iki tane nur topu gibi Kürt devleti bu yönetim yarattı. Ben yaratmadım. Evet. Ecevit oradaki duruşuyla bedelini ödedi. Ve iktidardan gitti ama onuruyla gitti.
Devlet Bahçeli yine bir erken seçim sürpriz yapabilir mi?
Onu bilmiyorum. İnşallah bir yapar. Yani şu anda Türkiye kötü yönetiliyor. Bence yapmalı. Yani
yapma potansiyeli var mı sizce?
Efendim?
Sürpriz yapma potansiyeli var mı?
Yani Devlet Bey'in kendi refleksleri vardır. Şimdi bir lidere benim bir milletvekili olarak bir şey söylemeyi doğru bulmam. Çünkü sonuçta kendi politikalarını koyuyor. O süreci yönetiyor. Ama ben politikalarının yanlış olduğunu söylüyorum.
Peki sizin erken seçim beklentiniz var mı?
Var, çünkü bugünkü iktidarın artık yönetemediğini görüyorum. Yani
kaybedeceği seçime niye gitsin diyenler var.
Şimdi kaybedeceği seçime gitmeye mecbur kılacak. Şu anda Türkiye borçlarını ödeyemeyecek noktaya geldi.
Evet.
Türkiye uluslararası alanda artık borçlanamıyor. Çin gibi ülkelerle, diyalogla ve arazi satarak ayakta kalmaya çalışıyor. Bugün ben hiçbir cumhuriyet tarihinde bir hükümet kendi tapulu mallarını, arazilerini, kıyılarını satılığa çıkardığını görmedim. Şu anda gelinen yeni kanunda Türkiye'nin bugünkü iktidarı, AK Parti iktidarı kendi kıyılarını satıyor. Kimin aldığı belli değil. Hülle yoluyla kime geçtiği belli değil. Ama bu kadar siz canım o cennetim ülkenin kıyılarını ne diye satılığa çıkartıyor? Ne diye kupon araziler deyip de belli mallarınızı satılığa çıkar? Bir devlete yakışır mı Allah aşkına? Yani sorarım size, hangi devlet kendi arazisini kupon arazi deyip satışa çıkartır? Bugünkü bu iktidar yapıyor. Bu artık tükendi. Finansa ulaşamıyor, para bulamıyor, giderler alabildiğine arttı. Türkiye ekonomisi ağır ağır gerilemeye başladı. Bakın ya, Türkiye'de milli gelir 2012'de 12.500 dolarken şimdi 8.000 dolarlara geriledi. Yabancı sermaye 20 milyar dolar geliyordu bu ülkeye. Bugün 1 milyar dolar dahi gelmemeye başladı. Ben sıcak parayı kastetmiyorum. Yatırım olarak söylüyorum. Türkiye'nin milli geliri bundan 5 yıl önce gayri safi yurt dışı hasılası 980 milyar dolardan bugün 730 milyara ve 700 milyar dolara geriledi. Küçülüyoruz. G20 ülkelerinde, gelişmiş dünyanın 20 ülkesinde 16. sıradan aldılar. Şu anda 20. sıraya geriledik. Bir ülke gelse gelişmiş dünya ülkeler liginden de düşüyoruz. Yani Türkiye kötü yönetiliyor. Ben bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ya 10 milyon işsizimiz var. Yoksulumuz artmış. Bana iyi giden bir tek nokta, Allah rızası için biri söylesin, ben de kabul edeyim. İşsizliği mi düşürdüler? Yoksulluk mu bitti? Ülkedeki gayri safi yurt içi hasıla mı yukarı gitti? Hiçbir şey olmadı.
Evet.
Bir sürü de malı sattılar. Buna rağmen hala borç gırtlakta.
Evet. Son Merkez Bankası'ndan son sorum. Yıldıray, senin var mı sorun? Evet. Merkez Bankası'nı, bütün gözler Merkez Bankası'nda. Siz nasıl bir karar bekliyorsunuz Merkez Bankası'ndan?
Ya Merkez Bankası pozisyonunu değiştireceğini düşünmüyorum. Yani faizlerle ilgili.
Faiz artırır mı?
Bu seviyede tutar. Zaten dünyanın en yüksek faizini veriyoruz. Yani insaf, bunun üstüne de bakın piyasalarda %25-27 ile sanayici borçlanıyor. Bu borçlanmayla yatırım yapması mümkün değil. Uluslararası piyasalarla yarışması da hiç mümkün değil.
Evet.
Yani Allah aşkına %25-27 ile hangi sanayici borçlanacak? Dünyada eksi faiz varken gidip uluslararası alanda rekabet edecek.
Evet.
Türkiye'nin şansı var. Yani Türkiye'nin şansı var, çünkü Avrupa'da, Amerika'da üretimini Çin'den çekmek istiyor. Çünkü Çin hızla büyümeye başladı ve bu ülkelerin ekonomisini tehdit etmeye başladı. Bu iki ülkede, iki devlet de Türkiye gibi ülkelerle işbirliği yapmak istiyor. Ama bu Türkiye mi, bu yönetimle yönetilen Türkiye değil. Hukuku egemen kılan, kendi yatırımcısının başına bir sorun gelmeyecek bir iktidarla Türkiye ile işbirliğine açık.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
İyi ki geldiniz. Yine sizi ağırlamak isteriz. Bizden bu haftalık bu kadar değil mi Yıldıray?
Bugün çarşamba.
Evet. Bizden bu haftalık bu kadar. Program konuğumuz olarak CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprağı ağırladık. Bizim için keyifli bir sohbetti. Umarım sizin için de keyifli bir sohbet olmuştur. Pazartesi günü görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Abone de olursanız seviniriz tabii ki.